Birinci ayrım. Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı 7. Papirüs. Yazarı Wilbur Smith. Özgün adı The Seventh Scroll. Çevirmeni Gönül Suveren. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi. 5. basım Mayıs 2008. ISBN numarası 975-405-601-3. Bu kitap 477 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 30 Aralık 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Zorunluluk yüzünden bir araya gelmiş bir serüvenci ile bir araştırmacı, Taita'nın binlerce yıl öncesinden bıraktığı şifreli bilgileri çözmek ve Büyük Mısır Firavunu'nun mezarını bulmak için zorlu bir mücadeleye girişirler. Afrika'da kendilerini bekleyen acımasız rakipleriyle yarışarak sonuca yaklaşmak ve ele geçirdikleri bilgilerin ışığında bilim dünyasına inanılmaz sırları göstermek için neredeyse hayatlarını ortaya koyarlar. Yaşamla ölüm, hayalle gerçek arasında gidip gelen dakikalar kimin kazanacağını belirleyecektir. Binlerce yıl öncesinden günümüze seslenen Taita'nın sesini duymak ve söylediklerini anlamak istiyorsanız dikkatli olun. Heyecanın bu defaki tadı çok farklı. Alacakaranlık çölden usulca yayılarak kum tepelerini mora boyarken kadifeden yapılmış kalın bir pelerin gibi bütün sesleri boğdu. Bu yüzden akşam artık sessiz ve sakindi. Karı koca kum tepesinde durmuş, vadiye ve onun etrafını sarmış olan küçük köylere bakıyorlardı. Binalar beyaz, damları da dümdüzdü, hurma ağaçları ise hepsinden yüksekti. Cami ile Koptik Hristiyan Kilisesi'nin dışında, bu inanç kaleleri gölün iki yanından birbirlerine bakıyorlardı. Gölün suları yavaş yavaş kararırken bir kaz sürüsü hızla kanat çırparak alçaldı. Sazlarla kaplı kıyının yakınında suları şıpırdatarak hafifçe köpürdeterek göle indi. Tepedeki adamla kadın birbirlerinden çok farklıydılar. Erkek uzun boyluydu ama omuzları hafifçe çökmüştü. Güneşin son ışıkları gümüşümsü saçlarını yaldızlıyordu. Kadınsa gençti. 31-32 yaşlarında görünüyordu. İnce, canlı ve hayat doluydu. Gür kıvırcık saçlarını ensesinde deri bir bantla bağlamıştı. Artık aşağı inmenin zamanı geldi. Aliya bekliyordur. Durait kadınına sevgiyle gülümsedi. Ryan onun ikinci karısıydı. Adam ilk karısı öldüğü zaman onun güneş ışıklarını da beraberinde alıp götürdüğünü sanmıştı. Yaşamında böyle son bir mutluluk devresi olacağı hiç aklına gelmemişti. Ama şimdi Ryan ve çalışmaları vardı, mutlu ve rahattı. Ryan birdenbire onun yanından uzaklaşarak saçındaki bandı çekip çıkardı. Başını sallarken siyah gür saçları uçuşuyordu. Genç kadın bir kahkaha attı. Hoş bir sesti bu. Sonra kum tepeciğinin kaygan yamacından inmeye başladı. Koşarken uzun eteği bacaklarının etrafında dalgalanıyordu. Roya'nın koyu esmer bacakları biçimliydi. Genç kadın yamacın ortalarına kadar dengesini korumayı başardı. Sonra yer çekimi onu yendi ve o da yuvarlandı. Durait tepenin doruğundan ona hoşgörüyle gülümsedi. Ryan bazen hala çocukmuş gibi davranıyordu. Bazen de ciddi ve kararlı bir kadın gibi. Adam hangisini tercih ettiğini bilmiyordu. Adam karısını bu iki haliyle de seviyordu. Ryan yuvarlana yuvarlana tepenin eteğine indi ve orada durdu. Doğrulup oturdu. Hala gülüyor, saçlarını sallayarak kumları temizlemeye çalışıyordu. "Kocasına sıra sende," diye seslendi. Durait karısının peşinden ağır ağır indi. Yaşı ilerlediği için bedeni o kadar esnek değildi. Adam aşağıya ininceye kadar dengesini kaybetmedi. Sonra karısını ayağa kaldırdı. Çok istemesine rağmen Ryan'ı öpmedi. Araplar herkesin önünde sevgilerini gösteremezlerdi. Hatta çok sevdikleri karılarına bile. Karı koca köye doğru gitmeden önce Ryan üstünü başını düzeltti, saçlarını da tekrar bağladı. Birlikte vahanın sazlarının yanından ilerleyerek sulama kanallarını aşan derme çatma köprülerden geçtiler. O sırada tarlalardan dönen köylüler Drayd'i büyük bir saygıyla selamladılar.
Selamün aleyküm doktor, huzur sizinle olsun.
Onlar bütün bilgili insanlara saygı gösterirlerdi. Ama yıllar boyunca kendilerine ve ailelerine yaptığı iyilikler nedeniyle Drayd'e daha da büyük bir saygıları vardı. Çoğu Drayd'den önce onun babasının yanında çalışmıştı. Hemen hepsi Müslüman, o ise Hristiyandı ama bunu aldırmıyorlardı. Villaya vardıkları zaman kahya kadın Aliya onları somurtkan bir tavırla söylenerek karşıladı.
Geç kaldınız, her zaman gecikiyorsunuz zaten. Neden diğer insanlar gibi her şeyi saatinde yapmıyorsunuz? Mevkiimizi korumak zorundayız.
Drayd şefkatle ona takıldı.
İhtiyar ana, sen her zaman haklısın. Sen olmasaydın bize kim bakardı?
Arya'yı gönderdi. Kadın Drayd'e olan sevgi ve ilgisini belli etmemek için kaşlarını çatmıştı. Karı koca terasta o basit yemeklerini yediler. Hurma, zeytin, mayasız ekmek ve keçi peyniri. Yemek sona erdiğinde iyice kararan havaya rağmen çöl yıldızlarının her biri ışıltılı mum gibiydi.
Ryan, çiçeğim. Drayd masanın üzerinden uzanıp karısının eline dokundu. Çalışma zamanı geldi.
Masadan kalkarak karısını çalışma odasına götürdü. Bu odanın kapıları terasa açılıyordu.
Ryan Alsimma doğruca dipteki duvarın önüne konmuş olan büyük kasaya gitti ve şifreyi çevirdi.
Kasa Drayd'in yaşamı boyunca topladığı eski kitaplarla parşömenler, antika heykeller, biblolar ve gömü eşyalarıyla dolu bu odaya hiç uymuyordu. Ryan kasanın ağır çelik kapağını açtıktan sonra bir an öylece durdu. Bu yüzyıllar öncesinden kalma şeye her bakışında adeta huşu duyuyordu. Aradan sadece kısa birkaç saat geçmiş olsa bile.
Genç kadın 7. papirüs diye fısıldayarak ona dokunmak için bütün cesaretini topladı. Bu hemen hemen 4000 yıllıktı. Tarihe ayak uyduramayan bir dahi tarafından yazılmıştı. Yüzyıllar önce toz olmuş biri tarafından. Ama Ryan onu kocası kadar iyi tanıyor ve bu dahiye saygı duyuyordu. Onun sözleri ölümsüzdü. Adam mezarının ötesinden, cennet bahçelerinden ve bütün kalbiyle inandığı Osis, Isiris ve Horus'un oluşturduğu büyük üçlünün huzurundan kadınla açık açık konuşuyordu. Ryan da onun gibi bütün kalbiyle daha yeni bir üçlüye inanıyordu.
Genç kadın papirüsü Drayd'in başına geçtiği masaya götürdü. Kocası çalışmaya başlamıştı bile. Kadın papirüsü önüne masaya koyarken o da başını kaldırarak karısına baktı. Ryan bir an onun gözlerinde de kendisini etkileyen o mistik ruh halini gördü. Drayd gerekli olmadığı zaman bile papirüsün masasına konmasını istiyordu. Çalışması için fotoğraflar ve mikrofilm vardı. Ama sanki onları incelerken o binlerce yıl önce yaşamış olan yazarın görünmeyen varlığının yanında olmasını istiyordu.
Drayd sonra kendini toparladı ve soğukkanlı bir bilim adamına dönüştü.
''Senin gözlerin benimkilerden keskin çiçeğim. Şu harfe ne diyorsun?''
Ryan kocasının omzunun üzerinden eğilip papirüste işaret ettiği hieroglifi inceledi. Bir süre onun ne olduğunu çıkarmaya çalıştı. Sonra büyüteci Drayd'in elinden alarak şekle tekrar baktı.
''Galiba Tayta bize eziyet etmek için bir şifre daha uydurmuş.''
Ryan binlerce yıl önce ölen yazardan sanki çok sevdikleri ama onları bazen öfkelendiren, oyunlar oynayan, yaşayan, soluk alan bir dostmuş gibi söz ediyordu.
Drayd memnun memnun, demek ki bunu çözmemiz gerekecek dedi.
Yaşamını adadığı bu çalışmayı çok seviyordu.
Karı koca gece hava serinleyinceye kadar çalıştılar. En iyi çalışmalarını bu saatlerde yapıyorlardı. Bazen Arapça, bazen İngilizce konuşuyorlardı. Onlar için bu iki dil bir tek dil gibiydi. Daha ender olarak Fransızcayı seçiyorlardı. Bu ikisinin de bildikleri üçüncü dildi. Karı koca kendi Mısırlarından uzaklarda İngiltere ve Amerika'da öğrenim görmüşlerdi. Ryan Tayita'nın parşömenlerde kullandığı kendi Mısır'ım deyimine bayılıyordu. Eski çağlarda yaşamış olan bu Mısırlıyla sanki aralarında bir bağ vardı. Sonuçta o Tayita'nın soyundan gelmiş sayılırdı. bir Koptik Hristiyandı. Dipnot, Koptik Arapların Mısır Hristiyanlarına verdikleri ad. Mısır'ı çok sonradan ele geçiren Araplardan değildi. Onlar ülkeyi 14 yüzyıl kadar önce zapt etmişlerdi. Araplar onun kendi Mısır'ına yeni gelmiş kimseler sayılırlardı. Oysa kendi sülalesi Firavunlar ve büyük piramitlere kadar uzanıyordu. Roy'un saat 10'da ikisi için sobada kahve yaptı. Aliya köydeki ailesinin yanına gitmeden önce odun kömürü kullanılan sobayı yakmıştı. Karı koca yarıya kadar telve dolu incecik fincanlardan tatlı ve koyu kahveyi içtiler. Kahveyi yudumlarken iki eski dost gibi konuşuyorlardı. Roy'un için ilişkilerinin anlamı buydu. Eski dostlar. Genç kadın İngiltere'de arkeoloji konusunda doktorasını yapıp Mısır'a döndüğünden ve eski eserler bölümünde iş bulduğundan beri tanıyordu Duraid'i. Adam bölümün başkanıydı. Duraid Soylular Vadisi'ndeki Kraliçe Lostris'in mezarını açtığı zaman Roy'un ona asistanlık etmişti. Mezar M.Ö. 1780 yıllarından kalmaydı. Genç kadın mezarın eski çağlarda soyulduğunu ve hazinelerinin yağmalandığını öğrendiklerinde adamın düş kırıklığını da paylaşmıştı. Mezarda sadece duvarları ve tavanı kaplayan şahane panolar vardı. Roy'un bir zamanlar lahdin üzerinde durduğu kaidenin gerisindeki duvarın üzerinde çalışıp resimlerin fotoğrafını çekerken sıvanın bir bölümü düşmüş ve ortaya bir oyuk çıkmıştı. Burada mermerden yapılmış 10 kavanoz vardı ve her kavanozda da bir papirüs. Onları kraliçenin esiri Taita yazmış ve kavanozlara koymuştu. O zamandan beri Duraid ile Roy'un yaşamlarının merkezini bu papirüs parçaları oluşturmuştu sanki. Belgeler biraz zarar görmüş ve bozulmuşlardı. Ama neredeyse 4000 yıl önce yazılmış olmalarına rağmen genelde şaşılacak kadar sağlam sayılırlardı. Ne ilginç bir hikaye vardı bu papirüslerde. O sırada Mısırlıların henüz bilmediği at ve arabalarla hücum eden üstün bir düşmanın saldırısına uğrayan insanlar. Hiksos sürülerinin ezdiği Nil sakinleri kaçmak zorunda kalmışlardı. Mezarını buldukları Kraliçe Lostris'in yönetiminde Dev Nehri'nin kıyılarından hemen hemen Nil'in Etiyopya'nın dağlık bölgesindeki kaynağına kadar gitmişlerdi. Lostris o korkunç görünüşlü dağların arasında kocası Firavun Mamuz'un mumyası için bir mezar yaptırmıştı. Firavun Hiksoslarla girişilen bir çarpışma sırasında ölmüştü. Kraliçe Lostris çok daha sonra halkını kuzeye, bu kendi Mısır'ına götürmüştü. Artık onların da atları ve savaş arabaları vardı. Afrika'nın ıssız bölgelerinde dayanıklı birer cengavere dönüşmüşlerdi. Dev Nehri'nin çağlayanlarından hızla inerek Hiksoslar denilen işgalcilere meydan okumuşlardı. Sonunda Hiksosları yenmiş, yukarı ve aşağı Mısır'ın çifte tacını düşmanın elinden almışlardı. Bu hikaye Roy'un benliğinin her zerresini etkiliyordu. Yaşlı esirin papirüse yazdığı hiyeroglifleri çözerlerken genç kadın bundan çok etkilenmişti. Hiyerogliflerin sırrını çözmek yıllarını almıştı. Kahire Müzesi'ndeki günlük işlerinden sonra geceleri bu Vaha'daki villada çalışmışlardı. Ama sonunda 10 papirüs de okunmuştu. Yedincisi dışında hepsi. Bir bilmeceye benzeyen tek belge de oydu. Yazar gizli bir şifre kullanmış, türlü imalarda bulunmuştu. Bunlar öyle anlaşılmaz şeylerdi ki bunca yıl sonra çözülmeleri imkansızdı. Taita Duraid'in ve Roya'nın çalıştıkları yıllar boyunca inceledikleri belgelerin hiçbirinde görmedikleri bazı simgeler kullanmıştı. İkisi de Taita'nın papirüsleri sevgili kraliçesinden başkasının okumasını istemediğini anlıyorlardı. Bu esirin mezarın ötesindeki yere götürmesi için kraliçeye verdiği son armağandı. Karı koca bütün ustalıklarını, hayal güçlerini ve zekalarını kullanarak çabalamışlardı. Neyse ki artık işin sonuna yaklaşıyorlardı. Çeviride hala pek çok boşluk vardı. Bazı yerlerde de gerçek anlamı yakalayıp yakalayamadıklarından emin değillerdi. Ama artık yazıları sıraya dizmiş, yani iskeleti oluşturmuşlardı. Şimdi onun nasıl bir varlığa ait olduğunu tahmin edebiliyorlardı. Duraid şimdi kahvesini yudumlayarak çoğu zaman yaptığı gibi başını salladı. ''Bu beni korkutuyor, yani sorumluluk. Elde ettiğimiz bilgiyi ne yapacağız? Kötü niyetli kişilerin eline geçerse?'' Konuşmasını sürdürmeden önce kahvesinden bir yudum alıp içini çekti. Onları uygun kimselere götürsek bile bu binlerce yıllık bilgiye inanırlar mı?
Roy'un sesinde hafif bir öfkeyle, "Bunu başkalarına neden açıklıyoruz ki?" diye sordu. "Niçin yerine getirilmesi gereken şeyi biz yapmıyoruz?"
Böyle zamanlarda aralarındaki fark iyice belirginleşiyordu. Droid'inki yaşın neden olduğu ihtiyattı, Roya'nınki ise gençliğin aceleciliği.
"Droid, anlamıyorsun," dedi.
Roy'un kocasının bu sözleri her söyleyişinde sinirleniyordu. Yani Arapların tümüyle erkeklere özgü bir dünyada kadınlarına yaptıkları gibi davrandığı zaman. Roy'un kadınların kendilerine eşit davranılmasını istedikleri ve bunu elde ettikleri diğer dünyayı tanımıştı. O bu iki dünya arasında kalmış bir insandı. Batı dünyasıyla Arap dünyasının arasına sıkışmıştı.
Roya'nın annesi İngiliz'di. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki sıkıntılı yıllarda Kahire'deki Britanya elçiliğinde çalışmıştı. Albay Nasır'ın maiyetinden olan genç bir Mısırlı subayla tanışıp evlenmişti. Bu yürümeyecek bir evlilikti ve annesi Roya'nın yetişme çağına kadar zorlukla dayanmıştı. Roya'nın annesi kızını dünyaya getirmek için İngiltere'ye, doğduğu yer olan York'a dönmekte ısrar etmişti. Çocuğunun İngiliz uyruklu olmasını istiyordu. Daha sonra da boşanmışlardı. Roy'un yine annesinin ısrarı üzerine İngiltere'deki bir okula gönderilmişti. Ama bütün tatillerini Kahire'de babasının yanında geçirmişti. Babası son derece başarılı olmuş ve mübareğin hükümetinde bakanlığa getirilmişti. Roy'un babasını çok sevdiği için kendisinin İngiliz'den çok Mısırlı olduğunu düşünmeye başlamıştı.
Roy'un Droid Alsimma ile evlenmesini de yine babası ayarlamıştı. Ölümünden önce kızı için en son bunu yapmıştı. Roy'un babasının o sırada ölümün eşiğinde olduğunu bildiği için ona karşı çıkmak istememişti. Bütün o modern eğitimi evlenmenin ailelerce kararlaştırılması ile ilgili eski Kopt geleneklerine karşı koymasını söylüyordu. Gel gelelim yetiştirilme tarzı, ailesi ve kilisesi bunu engelliyordu. Roy'un bu nedenle boyun eğmişti.
Droid'le yaptığı evlilik korktuğu gibi çekilmez olmamıştı. Hatta Roy'un romantik aşkın ne olduğunu bilmeseydi, bu evliliği doyum sağlayan rahat bir birliktelik olduğunu varsayacaktı. Ancak üniversitedeyken David'le ilişkisi olmuştu. Genç adam onu adeta büyüleyip sarhoş etmişti. Sonunda David annesiyle babasının istediği sarışın, tipik bir İngiliz kızıyla evlenmek için Roy'unu bırakmış, kız da çok ıstırap çekmişti.
Roy'un Droid'den hoşlanıyor, ona saygı duyuyordu. Ne var ki bazen gece yanında kendisininki kadar genç ve taze bir vücudu hissetme isteğiyle yanıyordu. Droid hala konuşuyordu ve Roy'un onu dinlememişti. Genç kadın dikkatini tekrar kocasına verdi.
Bakanla tekrar konuştum ama onun bana inandığını sanmıyorum. Yanılmıyorsam Nahut onu biraz kaçık bulduğuma inandırmış.
Üzüntüyle gülümsedi. Nahut Guddabi nüfuzlu dostları olan hırslı yardımcısıydı.
Her neyse, bakan resmi fon verilemeyeceğini, dışarıdan destek aramamı söyledi. Bu nedenle bize mali yardım sağlayacak kimselerin listesini tekrar inceledim. Bazı isimleri aradan çıkardım. Geride 4 aday kaldı. Tabii Getty Müzesi de var. Ama kişisel ilişki kurulamayan o büyük müesseselerle çalışmak hiçbir zaman hoşuma gitmedi. Bir tek insana karşı sorumlu olmayı tercih ederim. O zaman daha kolay karar verirsin.
Bunların hiçbiri Roy'un bilmediği şeyler değildi. Ancak yine de kadın saygıyla kocasını dinledi.
Tabii Herr von Schiller de var. Adam zengin ve konu onu ilgilendiriyor. Ama kendisini tamamıyla güvenecek kadar iyi tanımıyorum.
Droid sustu. Roy'un bu sözleri sık sık dinlemişti. Kocasının neler söyleyeceğini biliyordu.
Ancak bu kez ondan önce davrandı.
Ya şu Amerikalı? O ünlü bir koleksiyoncu.
Peter Walsh'la birlikte çalışmak zor. Eşya toplama hırsı onun vicdansızca davranmasına neden olabiliyor. Walsh bazen beni korkutuyor.
Genç kadın geriye kim kaldı diye sordu.
Adam bir şey söylemedi. Çünkü ikisi de bu sorunun cevabını biliyorlardı.
Droid çalışma masasını dolduran malzemeye döndü.
Ne kadar da masumca gözüküyor. Sanki sıradan bir şey. Rulo halinde eski bir papirüs, fotoğraflar ve not defterleri. bir bilgisayar kağıdı. Bütün bunların olmayacak birinin eline geçtiği takdirde ne büyük bir tehlike yaratacaklarına inanmak zor.
Adam yine içini çekti. Elimizdekilerin hem tehlikeli hem de öldürücü şeyler olduklarını söyleyebiliriz. Sonra birdenbire güldü.
Benimki de kuruntu. Belki geç olduğu için böyle konuşuyorum. İşimize dönelim mi?
Taita denilen o yaşlı tilkinin bizim için hazırladığı bilmeceleri çözdükten ve çeviriyi tamamladıktan sonra bu sorunları düşünüp endişeleniriz.
Önündeki fotoğraf destesinden en üstte duran papirüsün orta bölümünün resmini aldı. Papirüsün bu kısmının zarar görmüş olması büyük şanssızlık. Gözlüğünü takarak okumaya başladı.
Hapinin olduğu yere çıkan merdivende pek çok basamak var. Büyük zorlukla ikinci basamağa eriştik ve daha fazla ileriye gidemedik. Çünkü burada prense ilahi bir açıklama yapıldı. Ölmüş olan babası Firavun Tanrı prensi rüyasına ziyaret etti ve ona emrini açıkladı. Çok uzun bir yolculuk yaptım ve yoruldum. Ben sonsuza kadar burada dinleneceğim.
Droid gözlüğünü çıkarıp Roy'una baktı. İkinci basamak. Hiç olmasa bu tarif çok kesin. Taita bu kez olsun dolambaçlı bir yol seçmemiş.
Roy'un uydu fotoğrafına tekrar bakalım diye önererek parlak resmi önüne çekti.
Droid masanın yanından dolaşarak onun arkasında durdu.
Bence onları uçurumda durduracak doğal engel bir dizi çağlayandı. En mantıklısı bu. İkinci bir çağlayan varsa o zaman şu noktadaydılar.
Roy'un parmağını resimde iki yandaki dimdik kara dağların arasından bir yılan gibi kıvrıla büküle akan nehrin üzerine koydu.
Ama sonra konuyu unutarak başını kaldırdı. Dinle, sesi değişmiş, telaş yüzünden sertleşmişti.
Ne var? Droid de başını kaldırmıştı.
Genç kadın köpek diye cevap verdi.
Adam başını salladı. O kahrolasıca kırma sokak köpeği. Her zaman uluyup havlayarak geceyi korkunç bir hale sokuyor. Kendi kendime onu atacağıma söz verdim.
Aynı anda ışıklar söndü. Karı koca karanlıkta hayretle donup kaldılar. Hurmalığın gerisindeki eski dizel jeneratörün yumuşak gümbürtüsü kesilmişti. Bu ses vadiye özgü gecenin bir parçasıydı. Onu ancak kesildiği zaman fark edebiliyorlardı.
İkisinin de gözleri teras kapılarından süzülen yıldızların ışığına alışmıştı.
Droid odada ilerleyerek kapının yanındaki raftan gaz lambasını aldı. Bu oraya bu türden acil durumlar için konmuştu. Adam lambayı yakıp Roy'una komik bir bıkkınlıkla baktı.
Aşağıya inmem gerekiyor.
Genç kadın onun sözünü kesti. Droid, köpek.
Adam bir an dinledi. Sonra da yüzünde hafif bir endişe belirdi.
Köpek karanlık gecede susmuştu.
Korkulacak bir şey olmadığından eminim.
Kapıya doğru gitti. Roy nedense garip bir hisle ona seslendi.
Droid, dikkatli ol.
Adam bu uyarıyı önemsemiyormuş gibi omzunu silkti ve sonra da terasa çıktı.
Roy bir an bir gölge fark etti. Bunun çölden esen rüzgarda dalgalanan sarmaşığın gölgesi olduğunu sandı. Ama sonra bir adamın taş döşeli terası hızla ve sessizce açtığını gördü. Terasın ortasında içinde balık bulunan havuzun yanından dolaşan Duray'ı da arkadan sokuldu. Ryan haykırarak kocasını uyardı.
Duray'ı!
Adam hızla dönüp lambayı iyice yukarı kaldırdı.
Sen de kimsin diye bağırdı Duray'ı. Burada ne işin var?
Yabancı usulca ona sokulurken uzun geleneksel diş daşa entarisi bacaklarının etrafında uçuştu. Adamın kafasında beyaz gutrah başörtüsü vardı.
Droid lambanın ışığında onun örtünün köşesini yüzünü göstermemek için aşağıya doğru çekmiş olduğunu fark etti.
Yabancının arkası Roy'una dönüktü. Bu yüzden kadın saldırganın sağ elindeki bıçağı göremiyordu. Ama davetsiz konuğun yukarıya, Droid'in karnına doğru yaptığı hareketin ne anlama geldiğini anladı.
Droid acıyla inleyerek iki büklüm oldu. Saldırgan bıçağı onun vücudundan çıkardı ve sonra tekrar sapladı. Arkeolog o arada lambayı atıp düşmanının bıçaklı eline sarıldı.
Yere düşen lambanın yağı akıyor, alevi daha da parlaklaşıyordu. Bu arada iki adam karanlıkta boğuşmaktaydılar. Ancak Roy'un yine de kocasının beyaz gömleğinin önüne yayılan koyu renk lekeyi fark etmişti.
Droid ona kaç diye aykırdı, git yardım getir, onu tutamıyorum.
Roy'un tanıdığı Droid nazik bir insandı. Kitaplarla ilgilenen bilgili uysal biri. Saldırganla başa çıkması imkansızdı.
Lütfen git kendini kurtar çiçeğim.
Royan kocasının sesinden gücünün tükenmek üzere olduğunu anladı. Ama çaresizce hala düşmanının bıçaklı elini tutuyordu. Royan bu son yaşamsal saniyelerde şok ve kararsızlık yüzünden felce uğramıştı. Ancak şimdi bunun etkisinden kurtularak kapıya doğru koştu. Yaşadığı dehşet ve Druid'e yardım getirmesi gerektiğini bilmek ona güç verdi. Bir kedi hızıyla terası açtı. Kocası bu arada düşmanın onun önünü kesmesine engel olmaya çalışıyordu.
1. Ayrımın sonu. Sayfa 13.